Ayrım 2.
Çocuktu, çocukluğunu yaşıyordu. Çocukluğunu yaşarken edebiyatı, tiyatroyu, müziği, sanat ve kültürün her alanını yaşıyordu. Bir düş. Kapkara bir bulut yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Kara bulutlar önce o güzelim kokuları, misk ve amber kokularını yok ediyor. Sonra tek tek çiçekleri öldürüyor. Ve gül ağaçlarının kameriyeleri ve sebze bahçelerini, seraları ve sofraları, sohbetleri, hayır bulut değil, kara bir duman bu. İşte tüm bahçeyi kapladı, işte eve girdi, işte mermer basamaklardan yukarı çıkıyor. Kapkara, kara duman Leyla'nın odasından içeri süzülüyor. Hayır, hayır duman değil bu. Bu yükselen su. Kabaran sular, daha çok, daha çok yükselen dalgalar. Kayıkhane sular altında kaldı. Güzelim bahçeye, mücevher köşkü sular altında. Tüm ışıklar, aynalar sular altında. Kitaplarını, en sevdiği kitaplarını dalgalar alıp götürüyordu. Yatağı, dalgaların gelip çattığı minicik bir ada. Bu yükselen sular, bu kara duman Leyla'yı yuttu, yutacak. Hayır! Kötü bir düş bu, bir kara basan. Bak artık uyandım, ne bulut var, ne duman, ne yükselen sular. Annesi yatağının kenarına oturmuş, boşuna çabalıyordu küçük Leyla'yı yatıştırmaya. Hayır, hayır, yaklaştığını duyuyorum, kalbimi parçalıyor, beni yutacak. O gece değil, ondan sonra, hemen sonraki gecelerde de değil, neden sonra tam çocuklukla genç kızlığın sınırına geldiği o kara duman, kara bulut. Geldi ve yeryüzünü örttü. Geldi ve o büyülü dünyada ne varsa tümünü sildi, süpürdü. Geldi ve varsallığın yerine yoksulluğu, debdebeli, şatafatlı yaşamın yerine yalınlığı, yalnızlığı, biraz da yabancılığı bıraktı gitti. Bir de güvensizliği. Yaşam boyu sürecek olan güvensizliği. Bir de yitirme korkusunu. Yaşam boyu sürecek olan yitirme korkusunu. Sonsuz sevdiği, sonsuz hayran olduğu, sonsuz güvendiği babası öldü. Müthiş bir çöküntü. Tüm mal varlığını yitirdi aile. Leyla'nın da artık hiçbir şeyi yoktu. İç zenginliğinden başka. Hayır, korkmadı. Kimseye, en sevdiğine bile güvenmemeyi öğrendi. Bundan böyle yalnız kendine güvenecekti. Hayır, yeni ufuklara uçacakken kanatlarının koparılmasından ürkmedi. Tam tersine kendine daha geniş ufuklar açmaya, daha uzak hedefler seçmeye çalıştı. Ama düşlerin, kötü düşlerin etkisi ve en sevdiklerini her an yitirebileceği endişesi bir daha onu terk etmedi. Korku, yitirme korkusu gelip yerleşmişti dünyasına. O gün bugün elde ettiği, sahip olduğu her şeyi her an yitirebilirmiş korkusuyla yaşıyor Leyla Gencer. Endişeler. Mahvoldum. Her şey bitti. Konferansım yarın. Konferansım yarın ve bildiğim her şeyi unuttum. Bak işte hiçbir şey bilmiyorum. Yarın onca insanın önünde rezil olacağım. Keşke kabul etmeseydim. Zaten hastayım. Zaten yorgunum. Mahvoldum. Felaket. Rezil olacağım. 1990 yılının Kasım ayı. Milano'nun Scala Operası'nın yeni mevsimi Mozart'ın Idomeneo eseriyle açacak. İzleyiciyi bu operaya hazırlamak için tüm İtalyan basını kolları sıvamış. Kentin her köşesinde seminerler, konferanslar, herkes Leyla Gencer'e başvuruyor. Çünkü eserin Scala'da ilk oynanışında 1968'de başrol Elektra'da. Leyla Gencer zaferi de bir zafer daha eklemişti. Şimdi bunca zaman sonra Milano'daki apartman katında kafese kısırılmış bir kaplan gibi mahvoldum, yarın rezil olacağım diye kükreyip duruyor. Oysa son bir aydır Mozart ve Idomeneo üzerine sayısız konferans verdi. Televizyon, radyolar, basın yalnız onun demeçlerini yayımladı. Yine de yarın o kürsüye çıkıncaya dek en çok kendisine, biraz daha az da çevresindekilere işkence edip duracak. İbo! İbo! Arenzano'da Gencerlerin yazlık evinin gürül gürül bir soprano ses çınlatıyor. İbo! Rüzgar çıktı! Ceketini giy! İbocuğum! Ceryan var orada, oturma! İbo! İlacını aldın mı? İbo, iyi misin? İbocuğum, sen rahatsız olma, çayı ben yaparım. Ve her gün olduğu gibi yerinden fırlayan o değil İbo. İbocuğum, başına güneş geçecek, şapkanı giy. İbo, nerede kaldın, meraktan öldüm. İbo ya da İbocuğum, Leyla Gencer'in eşi İbrahim Gencer. Tüm İtalyan dostları da İbrahim Gencer'e İbo ya da İbocuğum diyor. Ve bütün davetlerde konukları herkese tanıtmak için teşrifatçının elindeki sopayı yere vura vura La Signora Leyla Gencer, E Signor İbocuğum Gencer diye anons etmesine artık kimse yadırgamıyor. Milano'dayız. Milano'daki apartman katını arşınlıyor Leyla Gencer. Yerinde duramıyor. Her telefona sıçrıyor. Habire telefona uzanıyor. Mutlak Franca'nın başına bir şey geldi. Beşte ararım dedi. Saat 6 oldu. Mutlaka bir felaket oldu. Yeniden Franca'nın evine telefon ediyor. Yanıt yok. Franca'nın annesinin, teyzelerinin, tüm akrabalarının, dostlarının evine telefon ediyor. Ya yanıt yok ya kimse oralı değil. Yok yok, kızın başına bir şey geldi. Bir yerde öldük kaldı. Hayır hayır, trafik kazası. Franca için müthiş üzülüyor. Üzülmeyin, bir şey olmamıştır. Koskoca kadın demeye çalışıyorum. Boşuna. Bir dakika sonra, ama olmaz ki canım. İnsan bu kadar da merakla bırakılmaz ki. İşte Franca bu. Şimdi de Franca'ya müthiş kızıyor. Birkaç dakika sonra Francacık'a geldiğinde sevinç, endişe, kızgınlık ve meraktan öldürdün beni çığlıkları birbirine karışıyor. Söz gelişi değil, şu son bir saat içinde Leyla Gencer'in ölüp ölüp dirildiğine tanık oldum. Franca Cella, arkadaşı, müzik eleştirmeni ve İtalya'da yayınlanan Leyla Gencer biyografisinin yazarı. Bir İstanbul-Milano telefon konuşması. Sakın o gün gelme, o gün uğursuzdur. Ertesi gün bin uçağa. Hayır, o gün de olmaz. O gün seni karşılayamam havaalanında. Milano'ya tek başına gelemezsin, kaybolursun. Bugüne dek adını bile bilmediğim ülkelerde, kentlerde, dağ başlarında kaybolmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Başaramıyorum, onun dediği oluyor. Milano'da beni görünce, ne? Böyle incecik mi geldin? Üşüyeceksin, donacaksın, hasta olacaksın benim yüzümden. Mahvoldum, felaket. Üşüyüp üşümediğimi bilecek yaşta olduğumu anlatmaya çalışamıyorum bile. Çünkü beni dostlarına hep La Ragazza, küçük kız diye tanıştırıyor. Onun için ne desem boşuna. Sakın hava karardıktan sonra sokakta kalma. Ne? Yine mi sigara içeceksin? Sakın o dükkana gitme, çok pahalıdır. Ne? Maestro ile konuşmaya? Bu kılıkta mı gideceksin? Olmaz. Maestro pantolonu hiç sevmez. Sakın ünlemlere bakıp azarlandığımı sanmayın. Sesi ve konuşma biçimi gerektiriyor ünlemleri. Amacı yalnızca beni kollamak. Yakın uzak, her sevdiğini kolladığı gibi. Benim de üzerime kanatlarını gerdi. Aklınıza gelebilecek ve aklınıza gelmeyecek her konuda. Milano'dayız. Telefona sarılıyor. Nina, sakın bugün sokağa çıkma. Kar yağıyor, üşütürsün. Ya da, Nina, bugün dikkat et. Yerler buz tuttu. Düşer bir yerini kırarsın. Arenzano'dayız. Gece yarısı telefona sarılıyor. Nina, sağ salim evine girdin mi? İyi misin? Kimse saldırmadı ya. Merdivenlerden düşmedin ya. Hadi tamam, şimdi yatıyor. Nina Grassi, arkadaşı Piccolo, tiyatronun yöneticisi. Bu tiyatronun kurucusu Paola Grassi'nin eşi. Bugün 80 yaşında olması her gece bu tür telefonlara neden oluyor. Nina'yı uykuya yolladı ama kendisi daha kolay kolay uyuyamayacak. Milano'da ya da Arizona'da her gece birkaç kez kulağını İbo'nun göğsüne dayayıp dinliyor. Kalbi düzgün atıyor mu? Soluk alıp vermesi normal mi? Tıpkı bir zamanlar annesine yaptığı gibi. Yıllarca geceleri uyanıp uyanıp annesinin odasına girdi, yatağın üzerine eğildi. Annem nefes alıyor mu? Ya onu da bir şey olursa? Yitirme korkusu. Şimdilik o çok sevdiği, hayran olduğu, yoksa aşık olduğumu demeli. Aradaki ayrım öyle ince ki, babasını yitirdikten sonra en büyük korkusu ya anneme de bir şey olursa. Şimdinin bu korkusu ya annemi de yitirirsem korkusu yıllar boyu sürecek. Bu korku gündüzlere sığmayacak, hele gecelere hiç. Henüz sesinin değerinin farkında değil. Onun için şimdilik ya sesimi yitirirsem korkusu yok. Henüz bir tutkunun peşinden sürüklenmemiş, mesleğinin, başarısının basamaklarını tırmanmaya başlamamış. Onun için şimdilik mesleğimi ya da bu eriştiğim yeri yitirirsem korkusu yok. Şimdilik babasını yitirdi. O büyülü, şatafatlı yaşamı yitirdi. Şimdilik yalnızca iç zenginliğiyle idare etmeye çalışıyor. Yalnız şimdi değil, hep ta sonuna dek, yani bugüne dek hep iç zenginliğiyle idare etmeye çalışacak. Belki de bir aldatmaca ama iç zenginliği hep imdadına koşacak. Belki de. Evet, şimdilik yalnızca kendinin iç zenginliği diye adlandırdığı niteliklerle idare etmeye çalışıyor ve İtalyan lisesine gidiyor. Ve yalnızca iç zenginliğine katkıda bulunacak insanlarla konuşmaktan, arkadaşlık etmekten tat alıyor. Isa Bartolini bu arkadaşlardan biri. Babası Profesör Bartolini, tarihçi ve arkeolog. Isa'nın evi yerden tavana dek kitap dolu. Leyla okuldan çıkıp gece yarılarına dek İsa'larda kalıyor. Ve yine gece yarılarına dek mecbur ediyor Profesör Bartolini'yi Dionysos'u okumaya. Çağdaş edebiyatı, gerçekçi edebiyata tanıdıkça yeni dünyalar keşfetmeyi sürdürüyor. Bartolini'nin evinde uzanabildiği ve uzanamadığı tüm kitapları okumaya çalışıyor. Ancak böylelikle o büyük korkuyu, yitirme korkusunu birazcık olsun önleyebiliyor. Sanki önleyebiliyor. O günlerde tutuldu. Ben tarihçi olacağım. Ben arkeolog olacağım sevdasına. O günlerde sevdalandı ilk aşkına. Aşk mı? Adı Eugenio Helsinki, Polonyalı mimar. Hitler'in Avrupa'da estirdiği vahşet rüzgarlarıyla dünyanın dört bir yanına savrulanlardan biri. Ülkesi Polonya'dan savrulup İstanbul'a varanlardan. Eugenio Helsinki için geçici bir duraktı İstanbul. Aklı yüreği daha uzaklarda, gerçekleştirilmesi daha güç tasarılarla, daha büyük düşlerle doludur. Eugenio Helsinki düşlerinin, tasarılarının coşkusuyla, kitap yüklü sayısız bavuluyla dolu dizgin girdi. Bayan Aleksandra Anjeli Minakovski'nin, yani Bayan Atiye Çeyrekgil'in Beyoğlu'ndaki evinden içeri. Leyla 16 yaşında, Eugenio 36. Leyla okuldan eve döndüğünde Eugenio ona derslerine yardım ediyor. Edebiyat ise edebiyat, felsefe ise felsefe, sanat tarihi ise sanat tarihi. Leyla soruyor, o yanıtlıyor. Leyla merak ediyor, o anlatıyor. Leyla öğrenmeye, tanımaya, bilgilenmeye aç. O coşkusunu, bilgisini, deneyimlerini, tasarılarını paylaşmaktan mutlu. Eugenio gerçekten bir dahi mi bilmiyorum ama çok etkileyici olduğu tartışılmaz. Üstelik Leyla'yı küçüğüm, yavrum diye çağırıyor. Yavrum, küçüğüm, 16 yaşında yüreği yitirdiği babasının bıraktığı boşlukta titreyen, bedeni yeni gelişen, aklı öğrenmeyi, keşfetmeyi kendine tutku edinmiş bir genç kızsa. Eugenio Helsinki karşısında yapabileceği tek şey vardı, o, ona aşık olmak ve öyle oldu. Sokrates, Eflatun, Shakespeare, Mişkivenski'yi paylaşmak iyi hoş da Leyla ve Eugenio geleceği tüm bir yaşamı paylaşmaya karar verdiklerinde ya da niyetlendiklerinde önce anne karşı çıktı. Eugenio Helsinki evlenmek mi? Asla, kesinlikle olamaz. Böyle bir şeye asla izin vermeyecekti. Kızı önce İtalyan lisesini bitirecekti. Sonra belki de şu güzel sesini değerlendirmenin yolları aranmalıydı. Neden olmasın? Belki de. Annesinin dediği oldu. Eugenio mimari tasarılarının peşinden Bağdat'a gitti. Tek başına. Leyla yine dersine çalışmaya yöneldi. Yalnız. O günlerden geriye deri kaplı çok şık bir kitap kaldı. Eflatun'dan Seçmeler. İlk sayfasında Leyla'ya bir ithaf el yazısıyla yazılmış. Secu e bua e difisi, yani o güzel olan zordur. O gün bugündür zor ama güzel olanın peşinden koşacaktı. Çelişkiler. Çelişkiler kafamı kurcalıyor. Hani o aklıma koyduğumu yaparım. Ya yaparım ya ölürüm inancı. Hedefime ya ulaşırım ya ölürüm tutkusu. Ya o dik başlı Polonez'in adı dediğim dedik ya hep ya hiç tavrı. Bir inanç, bir duygu, bir düşünce uğruna tüm köprüleri yıkmak, yakmak, sönmüş volkanları yeniden harekete geçirmek, hiç ama hiç ödün vermeden, hiç ama hiç eğilmeden, hiç ama hiç uzlaşmaya yanaşmadan, sonuna dek o inancı, o duyguyu, o düşünceyi gerçekleştirmek. O inancı, o duyguyu, o düşünceyi sonuna dek yaşayabilmek için dünyaya meydan okumak. Dünyaya meydan okuma cesaretini ve hakkını kendinde görebilmek. Floransa'da Maria Stuarda operasının galasında bir gün önce genel provada üstelik en sevdiği, en hayran olduğu rejisör de Lully'yu müthiş kızıp "Öyleyse kendinizi başkasını bulun." diye haykırıp sahneyi terk eden, arkasındaki tüm kapıları çarpıp otel odasına kapanan o değil miydi? Roma operasında Lucrezia Borgia'nın provasında orkestra şefi Francesco Molinara Paradelli'nin arkasından haykırarak lanet okuyan, koronun rol arkadaşlarının bu arada çiçeği burnunda Ruggiero Raimondo'nun şaşkın bakışları arasında cehennemden gelen bir sesle tüm öfkesini kusan o değil miydi? Ankara Devlet Operası'nda 1958'de şu tarihe dek ya Ankara'ya dönersiniz ya da kontratınız feshedilir, işinize son verilir haberini aldığında dönemem, o tarihte Trieste'de söylüyorum diyerek tüm geleceğini gözünü kırpmadan tehlikeye atan o değil miydi? Gözünü kırpmadan, ardında açık kapı bırakmadan, ödün vermeden, eğilip bükülmeden, uzlaşmaya çalışmadan, inandığı, aklına koyduğu bir düşünceyi, bir duygu uğruna. Mesleğiyle ilgili ise evet, hep böyle oldu. Özel yaşamında ise hayır. Ya aşk? Madame Butterfly aşk için kendini öldürdü. Lady Macbeth aşk tutkusu için başkalarını öldürdü. Norma aşk için kendini ateşe teslim etmekten kaçınmadı. Lucia aşk için kocasını öldürüp aklını yitirdi. Leonora sevdiğinin yaşamını kurtarmak için kendi yaşamını feda etti. Ayda aşk için diri diri gömülmeyi seçti. Alcesta aşk için kendini tanrılara kurban etti. Leyla Gencer bu kadınların hepsiydi ama aşk için bunların hiçbirini yapmadı. Belki çok acı çekti. Belki çok ağladı. Belki yüreği çok yandı. Belki. Bilmiyorum. Bildiğim mesleğinde olduğu gibi eğilmez, bükülmez, uzlaşmaz, ödün vermez tavrını özel yaşamında uygulamadı. Köprüleri yıkmadı. Dağları harekete geçirmedi. Sönmüş yanardağları yeniden tutuşturmadı. Düzeni kökünden dinamitlemedi. Ne 16 yaşındayken ne de daha sonra. Hem zaten bakmayın siz opera kahramanlarına. Biz ölümlüler için aşk nedir ki? Nerede başlayıp nerede bittiği belirlenemeyen sonsuz bir hayranlık. Gerçek bir dostluk, yakınlık. İkisi arasında gidip gelen, ne zaman hangisinin daha ağır bastığı pek de bilinmeyen, sınırlandırılamayan, nitelendirilemeyen, isimlendirilemeyen. Ondan öğrenmeliyim. Ondan daha çok şey öğrenmeliyim. Ona yetişmeliyim, ona erişmeliyimle beslenen, tüm dikkatin bir insanda yoğunlaşmasıyla çiçek açan, insanın kendisine, çevresine, yeryüzüne farklı gözlerle, belki de onun gözleriyle bakmasına yol açan, duygunun ve düşüncesine, aklın ve yüreğin bir oyunundan başka nedir ki? Günün birinde, baharın son yazın ilk günleri, bir Boğaziçi vapuru. Vapur Beykoz'dan Paşabahçe'ye geldiğinde üst güvertede gençlerden, ailelerden oluşan gruplar birbirleriyle kaynaşmışlardı bile. İbrahim Gencer o Boğaziçi vapurunda o güne dek dolaştığı ülkelerde, kentlerde hiç görmediği bir kız gördü. Yani ona öyle geldi. Eşi benzeri olmayan bir kız. Kapkara gözlü, çok uzun kirpikli bir kız. Omuzlarına düşen simsiyah saçları bembeyaz teniyle çelişkili. Üzerindeki Orta Avrupa köy tipi elbisesini bir kraliçe tavrıyla taşıyor. Paşabahçe'de herkes vapurdan indi. İskelede bekleyen atlı arabaya genç kız, annesi ve akrabaları bindi. Atlı araba Polonezköy'e doğru hareket etti. Bir düşün ardından baka kalan gençler Polonezköy'e doğru yürümeye başladılar. Akşam Polonezköy'deki bahçelerin birinde kurulan upuzun bir masada İbrahim Gencer herkesi atlatıp genç kızın Leyla'nın yanına oturmayı başardı. Ertesi sabah İbrahim Gencer halasına dün tanıdığı kızı anlatıyor ve "Bak işte onunla evlenebilirim" diyordu. Halası şaşkınlıkla ona baktı. Yeğeninden ilk kez böyle bir şey duyuyordu. İbrahim Gencer annesini küçük yaşta yitirmişti. Ona analık eden halasıydı. Bir hafta sonra aynı aileler, aynı gençler bu kez Büyükada'ya pikniğe gidiyordu. Ada dönüşü İbrahim Gencer Leyla'yı annesinden istedi. Henüz kendi ailesine danışmamıştı ama olsun. Hem zaten kendi ailesini biliyor musunuz? Leyla'nın müthiş bir sesi var dediğinde herkes bu genç kızı sevip benimsemeye hazır olacaktı. Ama en hazır olanlar Ayşe, Sevim, Fatma, İbrahim'in teyzeleri. Bakmayın teyzeleri dediğime, yaşları ondan küçük. Dördü aynı evde büyümüşler. İbrahim'in en yakın arkadaşları. Heyecanla gelin adayını tanımayı bekliyorlar. Sonunda tanıdılar. İlk izlenimleri artık hepimizi çok iyi bildiği kapkara gözler, uzun kirpikler, kapkara saçlarla bembeyaz senin çarpıcılığı dışındakileri saymıyorum. İlk anda ona yanaşamadınız. Öyle bir saygı uyandırıyordu. Onu sevmeden önce sayardınız. Sonra zamanla saygıyı hiç eksiltmeden duygularınıza sevgiyi katardınız. O konuşurken susmak gerektiğini duyar, susardınız. Susup yalnızca dinleyebilirdiniz. O konuşurken de şarkı söyler gibiydi, yumuşacık, sıcacık sesiyle. Hiç boş konuşmaz, her söylediğini ilgiyle izlerdiniz. Duruşu, başını omuzlarına tutuşu, sanki çok uzun boyluymuş gibi görünüyordu. Oysa hiç de uzun değildi. Ne giyse, ne taksa, yeryüzünün en değerli şeyleriymiş gibi taşırdı üzerinde. Kraliçe gibiydi. Tavrı, duruşu, tüm edasıyla. Evimizden içeri bir kraliçe girdi. Hem çok alafranga, hem çok alaturkaydı. İnsan ilişkilerinde, aile ilişkilerinde yakınlığı, sıcaklığı, yardıma koşması, gönül alması, ev sahipliği, konukseverliği, konuk ağırlaması, bunalınca ağlaması alaturkaydı. Düşünce biçimi, dünyaya bakış merakları, okuma, öğrenme tutkusu, dünyayı kucaklayışı alafrangaydı. Yeryüzünün tüm meziyetleri sanki onda doğuştan vardı. İbo gibi biz de onun büyüsüne, sihrine kapıldık. İlk izlenimler mi demiştim? Evet, ama artık ben de kuşkuluyum. Çünkü ilk ya da son ya da aradaki izlenimler. İstanbul, Londra, Paris ya da Milano'dan izlenimleri birbirinden pek o kadar da farklı değildi. Büyü, sihir o gün bugün sürüyor. Fatma Cezzar, Ayşe Kapancı ve Sevim Moran. O günden başlayarak Leyla'nın en yakın dostları, en büyük acılarını, bunalımlarını, en müthiş sevinçlerini paylaşan can yoldaşları oldular. San Francisco ya da Edinburgh, New York ya da Napoli'de. Leyla'nın temsil öncesi krizlerini tuttuğunda, "Bakın bakın, işte sesim çıkmıyor. Aa, gördünüz mü, bitti. Hiç sesim kalmadı." diye tutturduğunda ve gerçekten de sesi çıkmadığında en çok telaşlanan, kahrolan onlardı. Sen pencereyi açık tuttun, sen havalandırmayı kapamadın, sen sağa baktın, sen sola döndün diye sesinin çıkmamasına, gerçekleri onlara yöneltti. Ama en çok da onlarla birlikte güldü, onlarla eğlendi, başını dayayacak bir omuz aradığında onlara koştu. Her şeyin resmiyete dökülmesi için Gencer ailesinin önce gidip kızı Çeyrekkile ailesinin büyüğünden, yani Hüseyin amcadan istemesi gerek. Leyla'nın Hüseyin amcası sert ve aksi. Herkesin ondan ödü kopuyor. Ama ailenin işleri bozulduktan sonra tek para sahibi o kaldığı için herkes ona yaranmaya ve bir şeyler koparmaya çalışıyor. Hüseyin amca da bu nedenle kimselere, hatta bir Çerkez, öteki Safranbolulu iki eşine bile pek yüz vermiyordu. Ama Leyla başka. Hüseyin amcanın hiç kimseye değil de Leyla'yı sevmesinin nedenleri var. O herkes gibi onu tavlamaya çalışmıyor. Yazın onlara kalmaya geldiğinde bavulunda yalnız kitap getiriyor. İtalyan lisesini bitirdikten sonra Beyazıt Kütüphanesi'nde çalışıyor.